Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programındayız. Öncelikle Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun inşallah. Ramazan ayı içerisindeyiz ve Cenab-ı Hak tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul etsin, ibadetlerimizi kabul etsin kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Bu Ramazan elhamdülillah ülkemizin bütün illerinde, ilçelerinde, okullarında Ramazan coşkusuyla başladığımızı geçtiğimiz hafta Eğitim Dünyası programında bahsetmiştik. Sayın Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin Bey'in 81 ile vilayetimize gönderdiği Ramazan genelgesiyle, Marif'in kalbinde Ramazan genelgesiyle bütün okullarımızda, sınıflarımızda bir Ramazan coşkusu başladığını paylaştık. O genelgeyi okuduk ve değerleri nasıl aktarılacağını ifade etmeye çalışmıştık. Şimdi hala bu konuyla ilgili tartışmalar devam etse de ülkemizin büyük bir çoğunluğu bu genelgeye ve yapılan etkinliklere saygı duymakta ve bunun isabetli olduğunu ifade ettiğini buradan ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla milletimize, Ramazan değerimize, milli ve manevi değerlerimize, hassasiyetlerimize sahip çıktığı için de şükranlarımı sunuyorum. Özellikle okullarda kıymetli meslektaşlarımız, okul müdürlerimize Ramazan ayı münasebetiyle okullarda yapmış oldukları etkinlikler için de Erkam Radyo adına ve İGEDER adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, kıymetli dinleyiciler, şöyle bir soru sorarak başlamak istiyorum. Bir milleti gerçekten ayakta tutan şey nedir? Hiç düşündük mü? Ekonomi mi? Teknoloji mi? Veya başka güç unsurları mı? Yoksa aynı anda hissedebildiğimiz ortak duygular mı? Ramazan ayı başta olmak üzere dini ve milli bayramlar işte bu ortak duygunun en görünür olduğu zamanlardır. Çünkü Ramazan ve diğer özel günlerimiz, milli ve dini bayramlarımız birlikte hissetme sanatıdır. İçerisine bulunduğumuz Ramazan ayı da sadece bir ibadet zamanı değil, yine birlikte duyguları hissettiğimiz, yaşadığımız bir ay olması münasebetiyle de milletimizin gönlünde Ramazan etkinliği büyük bir değer bulmuştur. Okullar veya eğitim kurumları sadece bize bilgiyi aktarmakla kalmamalı tabii ki. Değerleri yaşatan bir kurumlardır ve bize bu değerlerin nasıl kullanılacağını öğreten kurumlardır. Şimdi şöyle düşünelim, bir çocuk düşünelim. Kalabalık bir iftar sofrasında ilk kez ezanı duyuyor. Herkes aynı anda susuyor, aynı anda dua ediyor. O çocuk o anda bir şey öğreniyor ve ben yalnız değilim. İşte değer eğitimi tam burada başlar. Sınıfta anlatılan kavramlar, okulda yapılan etkinlikler hayatın içinde anlam kazanır. Bu yüzden elhamdülillah bu sene okullarda, eğitim kurumlarında, Türkiye'nin her tarafında Ramazan bir şenlik havasında kutlandı. Bundan dolayı bu şenlik havasındaki kutlamalar da çocuklarımızın gönlünde yer etti ve büyük bir etki bıraktı. Çünkü neşe değerlerimizin en büyük taşıyıcısıdır kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Bugün İstanbul'da, Saraybosna'da, Londra'da, Jakarta'da ve farklı ülkelerin farklı şehirlerinde farklı diller, farklı kültürler ama aynı duyguyu paylaşıyor. Ve Ramazan münasebetiyle Müslümanların kendi aralarında yapmış olduğu etkinlikler diğer insanların da dikkatini çekiyor, diğer çocukların da dikkatini çekiyor. İşte tam burada bizim çocuklarımızın başka ülkelerin tarihine, kültürüne, değerlerine özendiği bir ortamda bizler neşe içerisinde yapmış olduğumuz etkinlikler, kutlamalar, bayram sevinci aslında çocuklarımızın değerleri, çocuklarımıza değerlerin aktarılması açısından büyük önem arz ediyor. Peki bugün dünyanın her tarafında farklı dinler, farklı kültürler var ama aynı duygu paylaşılıyorsa burada da bir şey var. İşte birlikte olma arzusu. Müslüman olmayan toplulukların Ramazan etkinliklerine katılması da aslında bu yüzden anlamlıdır. Çocuklar Ramazan hediyeleri alır, ışıkları görür, birlikte oyunlar oynar. Bir gün bir çocuk diğerine şöyle der: "Bu sizin bayramınız ama ben de sevindim." Diğeri gülümser. artık bizim bayramımız. Bazen barış büyük anlaşmalarla değil, küçük paylaşımlarla başladığını hepimiz biliyoruz. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, bazen de bazı şeyler kelimelerle anlatılamaz. Onun yegane anlatımı da müziktir, sanattır. İşte Celal Karatüreli'nin yorumladığı Kabe'de hacılar hu der Allah ilahisi tam da bu yüzden geniş kitlelere ulaştı. Çünkü o bir eser olmaktan, bir melodi olmaktan öteye samimi yürekten yükselen bir sesti, bir çağrıydı. Ve sosyal medyada çığır açtı. Çünkü kısa, güçlü, hatırlanabilir bir çağrı içeriyordu da ondan. Çünkü görüntülerle birleştiğinde izleyeni kutsal bir mekan hissine taşıyordu. Çünkü kuşakları aynı duyguda buluşturuyordu. Bazı eserler vardır, dinlenmez. Bir hep beraber birlikte hissedilir. İşte Celal Karatüreli'nin bu ilahisi de söylediği samimi ilahisi de ülkemizde, milletimizde ve dünyada böyle bir etki oluşturdu. Dijital çağda bir içerik hızla yayılıyorsa genellikle arkasında iki şey olduğu söylenebilir. Birincisi samimi bir duygu ve aidiyet. Bu ilahi Ramazan döneminde milyonlarca insan için bir arka plan sesine dönüştü. Türkiye'de ortak kültürel hafızayı görünür kıldı. Dünyada ise Türk ilahi geleneğine dair merak uyandırdı. Dolayısıyla ilahiler sadece bir siyasi metinler değildir ama toplumun duygusal iklimini etkileyen kültürel ürünlerdir. Bu yüzden etkisi tartışma değil, daha çok ortaklık hissi üretmek yönünde olduğu tartışmalar elhamdülillah çok kısır kaldığını düşünüyorum. Burada konuşmamızın başına ifade etmiş olduğumuz Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in Ramazan genelgesiyle de okullarımızda bir paylaşma, selamlaşma, gönüllülük ve birlikte üretme gibi bir çalışmayla büyük bir etki bıraktı. Büyük bir anlam kazandı. Sadece bilgi değil, değerler vicdanımızı yönlendirdi. Ve paylaşmayı öğrendiler ve Ramazan ayında öğrendikleri paylaşmayı da yaşamış oldu çocuklar. İşte aslında eğitim tam bu değil mi sizce? Bir Ramazan akşamı bir çocuk elindeki küçük hediye paketini tanımadığı yaşlı birine uzatıyor. Yaşlı adamın gözleri doluyor. Beni de hatırladığınız için teşekkür ederim. Belki o çocuk bunun büyüklüğünü o an anlamıyor. Ama yıllar sonra anlayacak. Bir millet büyük sloganlarla değil, küçük iyiliklerle ayakta kalır. İşte yıllar sonra o çocuk büyüyecek. Bir iftar sofrası görecek. Bir ilahi duyacak ve birine su uzatacak. Çünkü biz çocuklarımıza sadece bilgi değil, hatırlanacak anlar bırakıyoruz. Eğer bir çocuğun kalbine merhamet, bir gencin zihnine umut, bir toplumun ruhuna birlik duygusu bırakabildiysek, işte o zaman Ramazan gerçekten yaşanmış demektir. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, liderlik bazen en yüksek sesle konuşmak değildir. Bazen bir toplumun kalbinde zaten var olan iyiliği görünür kılmaktır. Bugün burada Erkam Radyo'da Ramazan'ı konuşuyorsak aslında şunu konuşuyoruz. Bir milleti geleceğe taşıyan görünmez bağların neler olduğunu konuşuyoruz. Değerler ancak yaşanırsa nesilden nesile geçer ve ortak kimlik oluşturur. Çünkü insanlar bilgiye değil, ait oldukları ülkenin, toplumun hikayelerine bağlanır. Bugün burada sadece bir Ramazan ayını kutlamıyoruz. Bir medeniyetin kalp atışını konuşuyoruz. Ve elhamdülillah ülkemizin her tarafında o diriliş konuşuluyor. Eğer çocuklarımız merhameti öğreniyorsa toplumumuz hala umut doludur. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, Celal Türeli, Samsun'un bağrında roman bir ailenin çocuğu olarak büyümüş, ilgi duymuş ve Kabe'de hacılar hu der ilahisini geniş kitlere ulaştırmış, samimi bir insan olarak ön plan çıkmıştır. Aslında burada müzikteki ana unsur, ilahideki ana unsur onun yüreğinden gelen samimiyet. Buradan şunu ifade etmek istiyorum ki, samimiyet ibadetin ruhudur. Gösterişten uzak bir niyet, en sade sözleri bile etkili kıldığını hepimiz gördük. Bu samimiyet, kalbe daha hızlı ulaşmasını sağladı. İnsan bazen kusursuz sesi değil, gerçek kalbi dinlemek ister. İşte gençlere aktaracağımız en güçlü değer, kendimize alacağımız en büyük hisse, kusursuz görünmek değil, samimi olabilmektir. Çünkü samimiyet güven doğurur, güven ise insanlarda kalıcı bir etki bırakır. Aslında Celal Karatürel'in üzerinden çıkaracağımız bir mesaj da şudur. Bir toplum yaşadığı değerlerin samimiyetini kaybetmediği sürece yolunu kaybetmez. Bu bir ilahinin ezgisinde, bir çocuğun gülümsemesinde, bir öğretmenin dokunuşunda aynı hakikat saklıdır. Bizler sadece konuşmayacağız, yaşayacağız, göstereceğiz ve inşallah birlikte çoğalacağız. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bildiğiniz gibi Ramazan etkinliği münasebetiyle de değerli bakanımız yoğun bir şekilde eleştiri altında kaldığını biliyoruz. Bu çerçevede her ne kadar halkımız, vatandaşımız, çocuklarımız, öğretmenlerimiz marifin kalbinde Ramazan başlıklı etkinliğe ve yönerge ve genelge doğrultusunda yoğun bir katılım göstermiş olsa da bir taraf laiklikle ilgili vurgu yaparak laik bir hukuk devleti vurgusu yapmak suretiyle ibadeti ve dini törenlere katılmayla ilgili farklı düşündüklerini hepimiz biliyoruz. Aslında 28 Şubat sürecini yaşadığımız bugün de Sayın Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'in bir röportajında ifade ettiği bazı cümleleri buradan aktarmak istiyorum. Okullara gönderdikleri yazının laikliğe aykırı olduğu yöndeki eleştirilerle ilgili olarak Sayın Bakan şunu söylüyor. Ulusun devamlılığı açısından, ülkedeki milli birlik ve beraberlik duygusunun gelişmesi açısından ayrıştırıcı ve ötekileştirici hususları dışarıda bırakıp milleti bir arada tutacak temel referans değerleri çocuklara kazandırmak diğer ülkelerdeki eğitim bakanlıklarının olduğu gibi bizim de görevimizdir diyor. Gönderdiğimiz metini okuyan hiç kimse, yani gönderilen yönergeyi, genelgeyi okuyan hiç kimse laiklik ya da benzeri evrensel hiçbir ilkeye aykırı herhangi bir hususu bulamazlar. Çünkü anayasamızın başlangıç kısmından başlayıp öğretmenlik mesleği hakkındaki kanuna kadar her türlü kanunla ilişkisini kurduk. Öğretim programları dediğimiz müfredatlarla da ilişkisini kurduk. Gönüllülük esasına göre yapılacağını da açıkça deklare ettik diyor. Bütün bunlardan hareketle metnin laiklik ilkesine aykırı olarak yorumlanmasını bir art niyet ve toplumu germeye yönelik manipülasyon üretmeye, siyasal anlamda polemik üretme yönelik bir adım olarak görüyorum diyor Sayın Bakanımız. Nitekim 17 Şubat'ta 168 yazar, akademisyen, gazeteci, sanatçı ve meslek örgüt temsilcisi laikliği birlikte savunuyoruz başlıklı bir bildiri yayımlayarak Milli Eğitim Bakanlığı'nı eleştirdiğini hepimiz biliyoruz. Ve bu eleştiri karşısında siyasetin Cumhur İttifakı'nı oluşturan bütün yöneticileri de devlet parti başkanları da Yusuf Tekin'in arkasında durmuşlar ve marifin kalbinde Ramazan etkinliğiyle ilgili beyanlarını açık ve net bir şekilde ifade etmişlerdi. İşte bugün aslında 28 Şubat'ın yıl dönümünü yaşadığımız bu günlerde bence en büyük problem Sayın Bakan'ın ifade ettiği gibi bu. Bu eleştiri yapan, Ramazan etkinlikleriyle ilgili eleştiri yapan kişilerin evrensel anlamda insan hakları ile ilgili metinlerle çelişen bir laiklik anlayışı var. Bu anlamda muhalefet yapan kişilerin laiklik anlayışı, insanlara herhangi bir dini inanışla ilgili ritüelleri kural koymaya dayatan tepeden inmeci bir mantık. Sayın Bakan burada şunu söylüyor kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. İşte diyor ki onların tanımlamalarıyla bizim tanımlamalarımız arasında çok ciddi farklılıklar var. Ben laikliği evrensel anlamda insan hakları teorisinde kullanılan dini inanç ve ibadet hürriyetinin bütün vatandaşları eşit bir biçimde temin edilmesi anlamında bir temel hak ve hürriyetin alanı olarak görüyorum diyor. Tabii röportajında bazı şikayetleri de değerlendiriyor. Eğer bu şikayetler bazı grupları kişileri ötekileştirmeye dönük ise yapılan etkinlikler o zaman da gerekli incelemeyi ve soruşturma yapacağını Sayın Bakan ifade ediyor. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Biliyorsunuz bugün 28 Şubat. 28 Şubat'ta sıra dışı bir takım müdahaleler olmuştu. Buna postmodern darbe de dendi. Ve Türkiye'de orta öğretim öğrencilerinin yaklaşık %12'si İmam Hatip liselerine gidiyordu. 28 Şubat olduktan sonra bu rakam %1'lere kadar veya %2'lere kadar düştüğünü hepimiz biliyoruz. Ancak şu anda geldiğimiz noktada İmam Hatip Lisesi öğrencilerin oranı %11'ler bandında olduğunu Sayın Bakan yine röportajında açıklıyor. Dolayısıyla hem laiklik hem de 28 Şubat sürecinin yoğun baskısını hissettiğimiz 28 Şubat'ın yıl dönümünde aslında buradan çıkaracak birçok da dersler olduğunu düşünüyorum. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, benim gibi 28 Şubat'ı hisseden, yaşayan birçok radyo dinleyicilerimizin olduğunu biliyorum. Biliyorsunuz 28 Şubat 1997'de yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararlar sonrası Refah Yol Hükümeti üzerinde yoğun baskı oluştuğunu hepimiz biliyoruz. Süreçte askeri bürokrasi, medya, bazı sivil toplum örgütleri ve yargı faktörleri etkin rol oynadı. Ve hükümet doğrudan darbeyle değil, siyasi, idari ve psikolojik baskılarla sona erdirildi ve buna literatürde postmodern darbe olarak adlandırıldı, hepimiz biliyoruz. Peki 28 Şubat sürecinde hangi kurumlar zarar gördü? Birincisi Demokratik Siyaset Kurumu zarar gördü. Nasıl oldu? Seçilmiş hükümetin normal siyasi süreç dışında baskı altında kalması demokrasi kültürümüzü zedeledi. Siyasetin alanı daraldı, vesayet tartışmaları üst düzeye çıktı ve vesayet tartışmaları güçlendi. Parti kapatma süreçleri ve siyaset yasağı uygulamaları artmış oldu. Sonuçta halk iradesinin etkisinin sınırlı olduğu bir gerçek ortaya çıktı. Aynı zamanda hukuk ve yargı alanında bir takım sıkıntılar oluşmaya başladı. Bazı davalar ve kararlar toplumun bir kesiminde yargı bağımsızlığı tartışmalarını artırdı. Hukukun tarafsızlığı konusunda güven kaybı yaşandı. Sonuçta da hukuk kurumlarına olan toplumsal güven belli ölçüde aşınmış oldu. 28 Şubat sürecinde en çok eğitim kurumları zarar gördü. En çok etkilenen alanlardan biri oldu. Çünkü birden 8 yıllık kesintisiz eğitim uygulamasıyla özellikle meslek liseleri ve İmam Hatip okulları büyük bir değişim yaşandı. Ve biraz önce ifade ettiğimiz gibi hem meslek liselerinde hem de İmam Hatip okullarında ciddi bir şekilde oran düşmüş oldu. Üniversite girişinde uygulanan kat sayı uygulaması nedeniyle meslek lisesi öğrencileri dezavantajlı hale geldi. Başörtüsü yasakları nedeniyle birçok öğrenci eğitim hakkını kaybetti ve eğitim hakkını kullanamadı maalesef. Sonuçta da eğitimde fırsat eşitliği ve özgürlük tartışmaları uzun yıllar sürmüş oldu. Toplumsal ve sivil alanda büyük bir sıkıntı ortaya çıktı. İnanç ve yaşam tarzı üzerinden toplumsal kutuplaşmalar artırıldı. Kamu kurumlarında kıyafet ve yaşam tarzı üzerinden ayrışmalar yaşandı. Sivil toplumun bir kısmı baskı altında hissetti kendisini ve sonuçta toplum içinde biz ve onlar ayrımı güçlenmiş oldu. Medya kurumu zarar gördü. Medyanın bir bölümünün süreçte yönlendirici rol üstlendiği eleştiriler yapıldı. Manşetler üzerinden kamuoyu oluşturma çabaları tartışma konusu oldu ve medya tarafsızlığı ve etik gazetecilik konusunda güven aşınmasına uğradı. Askeri kurumlarımız, ordu toplumun bir kesiminde siyasete müdahil bir aktör olarak algılandı ve bu durum uzun vadede sivil asker ilişkilerinin yeniden tanımlanmasına yol açtı ve kurumsal prestij tartışmaları ortaya çıkmış oldu. Ne kaybetti ülkemiz? Tabii ki bütün bunları anlattıktan sonra ülkemiz büyük bir demokratik olgunlaşma sürecini kaybetti veya kesintiye uğradı. Demokrasi kültürümüz zarar gördü. Seçimle gelen hükümetlerin tam yetkiyle yönetme algısı zayıfladı. Yaşam tarzı temelli gerilimler oluştu. İnanç özgürlüğü ve laiklik tartışmaları sertleşti. Nesiller arası ideolojik kırılmalar oluştu. Ve İnsan kaynaklarımız yıpratıldı ve ciddi bir eğitim kayıpları oluştu. Bazı öğrenciler eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Yurt dışına giden öğrenci sayısında artış yaşandı. Mesleki eğitim sisteminde dengesizlikler oluştu ve bugün yaşadığımız birçok usta sıkıntısının aslında kaynağı hala oraya dayandığını düşünmekteyim. Siyasi istikrarsızlık ekonomiye olumsuz yansıdı. Kurumlar arası gerilim yönetim verimliliği düşürdü. Kurumlar arası gerilim yönetimin verimliliğini düşürdü ve sonuçta kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz uzun süreli bir kutuplaşma ortaya çıktı. 28 Şubat sonraki yıllarda siyasi tartışmaların temel referanslarından biri oldu. Toplum uzun süre mağduriyet ve tehdit algısı üzerinden siyaset yapmak zorunda kaldı. 28 Şubat sürecine dair toplumda tabii ki farklı bakışlar olabilir. Ancak 28 Şubat sürecinde laiklik hassasiyetini korunduğunu düşünenler bile bu işten zarar gördüğünü düşünüyorum. Bir takım temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı, ciddi bir müdahalenin olduğu bir ortamı hepimiz yaşadık. Dolayısıyla bugün 28 Şubat'ın en önemli dersi, eğitim kurumları ideolojik mücadele alanı haline geldiğinde en çok çocuklarımızın zarar gördüğünü söyleyebiliriz. Kurumlarımız taraf olmaktan ziyade adalet, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği üzerine kurulmalıdır diye 28 Şubat sürecini de bu şekilde özetlemek istiyorum kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Tabii ki burada 28 Şubat sürecinin yıl dönümünü paylaşırken bu dönemden bir takım liderlik dersleri de çıkarılması gerektiğini düşünmekteyim. Çünkü o dönemler oldukça fırtınalı dönemlerdi. Bu fırtınalı dönemler, yani kriz dönemlerinde kurumlar kolayca tarafların çekişme alanına dönüşebilir, nitekim de dönüştü. İşte o dönemin gerçek siyasetçilerine düşen, o dönemin liderlerine düşen tarz kurumların rotasını günlük gerilimlere bağlı olarak değiştirmemeleri gerekirdi. Ancak böyle bir şey maalesef olamadı. Bütün kurumlar, kamu kurumları ve bazı sivil toplum kuruluşları yaşanan bu konjonktür içerisinde taraflarını belirlediler. Ancak yanlış tarafa sürüklendiklerini görmüş olduk. Buradan yola çıkacak hususiyet şu: liderler farklı görüşlerin varlığını kabul etmeli ve kurumlarını ideolojik bir pozisyona sürüklemeden süreci yönettikleri zaman buradan hem çalışanlarımız hem de geleceğimiz kazançlı çıkacağını düşünüyoruz. Yine 28 Şubat sürecinde meşruiyetin kaynağı olan hukuk, adalet zedelendi ve güven unsuru olmaktan uzaklaştı. Hukuki zeminden uzaklaşıldığı için de adalet yara gördü, hukuk yara gördü ve güven olmaktan çıkmış oldu. Eğitim kurumları büyük zarar gördü ve toplumsal bu gerilimden çok ciddi bir şekilde etkilendi. Meslek liseleri, İmam Hatip liseleri ve okullar ciddi anlamda etkilendi. Dolayısıyla bunun bedelini o zamanki çocuklar, gençler eğitimden, eğitim haklarını kaybetmek suretiyle ödediler. Halbuki eğitim hakkı evrenseldir. İşte liderler kriz dönemlerinde öğrencileri, çocukları, gençleri korumakla mükelleftirler. Ancak o zamanın liderleri maalesef bunu gerçekleştiremediler ve bunun kaybını, sıkıntısını hala yaşıyoruz. Yine o dönemde, o zamanda yaşadığımız bir ortamda ciddi anlamda manipülasyon vardı, kirlilik vardı, bilgi kirliliği vardı ve o manipülasyonlar üzerinden toplum yönetildi ve gereksiz kutuplaşma had safhaya çıktı ve bu kutuplaşma toplumumuza ciddi bir şekilde zarar verdi. Halbuki liderler kutuplaşma yerine köprü olmak zorunda olduklarını düşünüyorum. İşte yine o dönemde uzun yıllar süreceğini iddia ettikleri 28 Şubat süreci ve anlayışı Allah'a hamdolsun ki kısa süre içerisinde sona erdi ve bugün elhamdülillah bugünlere gelebildik. Şu anda ülkemizde 28 Şubat sürecinin çıktılarını yaşamadığımız bir dönemi görüyoruz. Tabii ki krizlerde soğukkanlılık oldukça önemliydi. Hızlı değil, doğru karar verilmesi gerekiyordu ama o dönemde baskıcı rejim veya darbe savaşçıları veya unsurları o derece iddialı idiler ki laikliğin elde savunmak açısından ne insan haklarını tanıdılar ne değerleri tanıdılar ve inandıkları değerleri bile görmezden gelerek ciddi bir şekilde baskı yaptılar. Peki işte 28 Şubat sürecinin üzerinden geçen zamanda bu kurumsal hafızayı niye hatırlıyoruz? Buna benzer krizler ortaya çıktığında işte öğrendiğimiz bu fırsatı, yani bir şeyler öğrendik sonuçta. Bu öğrenme fırsatı olarak gördüğümüz bu 28 Şubat sürecinin daha sonraki yıllarda hiçbir şekilde yaşanmaması için kurumlarımızı buna göre yapılandırmak gerekiyor. Anlayışımızı buna göre geliştirmek gerekiyor. Dolayısıyla geçmişte yaşadıklarımız bir yük değil, aynen tarihten çıkaracağımız bir ders gibi bakıp geleceği de buna göre yapılandırmak gerekiyor. Dolayısıyla süreci iyileştirir ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürüme imkanımız olabilir. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün geriye baktığımızda görüyoruz ki aslında dönemler değişir. Fakat eğer toplumu yönetecek liderler liderlik ilkelerini değiştirmezlerse, ki onlar adalet, kapsayıcılık, hukuk ve insan onurudur, saygınlığıdır, bu dört temel değeri değiştirmedikleri zaman buna benzer darbe veya başka bir kriz dönemi ortaya çıktığında siyasi partilerin liderleri veya hükümetin liderleri buna karşı daha dikkatli olabilirler ve ülkelerini ve toplumunu koruyabilirlerdi. Burada en büyük sıkıntı belki liderlik zaafıydı veya o gün var olan liderlere bu inanışlara sahip olmasına rağmen güçlü olmadıkları için veya kamu kurum ve kuruluşları buna müsaade etmediği için yeterince adaleti savunamadılar, hukuku savunamadılar ve insan onurunu ayakta tutamadılar. İşte dolayısıyla çok şükür geldiğimiz noktada kurumlarımızın daha güvenli, daha adil, daha umutla geleceğe bakabilmesi için iyi yapılandırılması gerektiğini, bir daha böyle bir durum ortaya çıkmaması gerektiğini düşünüyorum. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Ramazan ayını çok güzel bir şekilde yaşıyoruz. Elhamdülillah Ramazan ayı içerisinde çocuklarımızı sevindiriyoruz, mutlu ediyoruz, misafirlerimizi ağırlıyoruz ve geleceğe bu manevi değeri aktarmanın huzurunu yaşıyoruz. Ve Ramazan coşkusu, yaşadığımız bu coşku hem yüreklerimizde büyüyor, hem çocuklarımızın yüreklerinde büyüyor ve geleceğe büyük bir adım atılmasına vesile oluyor. Ramazan ayı duada birleştiğimiz, gönüllerimizde huzurun, evlerimizde bereketin olduğu bir aydır. Paylaşmanın, yardımlaşmanın olduğu bir ayda tüm Türkiye'de olduğu gibi, İslam dünyasında olduğu gibi büyük bir coşku var. Tabii bu arada krizler de var. Şu anda ülkemizin etrafında yaşanan bir durum da söz konusu. Bir Ramazan ayında Pakistan'ın Afganistan arasındaki bu mücadele, savaş ilanı gerçekten üzücü, rahatsız edici bir durum. Yine Ramazan ayında İran'a karşı yapılan tehditler ve yapılan müdahaleler gerçekten üzüyor insanı. Bu anlamda İslam dünyasının birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Ve yine İslam dünyasının biraz önce ifade ettiğimiz sadece ekonomik değil, teknoloji değil, silah unsurları değil, aslında bir takım temel değerlere sahip olsa İslam dünyası, bugün Pakistan'la Afganistan arasındaki savaşa müdahale edecek güce sahip olurlar ve bu gücü İslam dünyasının liderleri kendilerinde bulabilir. Yine ülkemizin çevresinde yaşanan ve yaşatılmak istenen ve Ramazan ayında da yaşatılmak istenen bu savaşı, İran'a yapılan müdahaleyi durdurabilecek güceye sahip olabilir. Bildiğiniz gibi 2 seneye aşkındır, 3 seneye yakın bir zamandır İsrail Gazze'de büyük bir katliam yapıyor. Avrupa'nın sahiplendiği hiçbir değer buralarda geçerli değil. Ramazan ayı olmasına rağmen Filistin'de müdahaleler devam ediyor. İnsanlık onuru ayaklar altında tutuluyor. Evler işgal ediliyor. Ve işte burada hiçbir değer konuşulmuyor. Avrupa'nın sahiplendiği ve başka ülkelere tavsiye ettiği hiçbir değer burada fayda etmiyor. İşte bu şekilde yaşanan bir dünyada, güçlünün hakim olduğu, hukukun, adaletin yok sayıldığı bir dünyada, işte üstelik Ramazan ayında, kutsal bir ayda, insanı öldürmenin haram olduğu bir ayda Müslüman Müslümanı öldürebiliyor, savaş yapabiliyor, işte yine bir Müslüman ülkeye saldırı olabiliyor. İşte onun için değerleri çok güçlü yaşatmak gerekiyor. Yani toplumumuzun birlik ve beraberliğine neden olacak ve toplumumuzu ayakta tutacak milli bayramlar, dini bayramlar, özel günler, geceler tartışmasız bütün toplumun bireyleri tarafından ve çocuklarımız tarafından, yetişkinler tarafından üst düzeyde sahip çıkılması gerektiğini, aslında şu anda yaşadıklarımız bunu gösteriyor kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet, dolayısıyla Ramazan ayında sadece kendimize dua etmeyeceğiz, sadece ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını gidermek için mücadele etmeyeceğiz. Bir de İslam dünyasının güçlü olması için, bir ve beraber olması için ve İslam dünyasına reva görülen bir takım oyunların bozulması için de dua etmek mecburiyetimiz var. Cenab-ı Hak ülkemizi, milletimizi, insanlığı ve bütün dünyayı bu savaştan ve gereksiz tartışmalardan koruması niyazında bulunmak istiyorum. Pakistan ve Afganistan arasındaki bir mücadeleden dolayı da gerçekten üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Yani iki Müslüman ülkenin yok yere böyle mücadele etmesi, kavga etmesinin zamanı ve yeri değil. Yani birçok İslam dünyasının sorunları varken bence yine bilerek bir orada savaş çıkartılarak Pakistan'ın dikkati başka tarafa çekilmek isteniyor ve Pakistan'ın gücü yıpratılmak istendiğini düşünüyorum. Ve burada böyle bir unsur Pakistan halkına zarar verecektir. Tabii benim sesim Pakistan'a duyuluyor mu onu bilemiyorum. Ya Afganistan'daki Taliban güçlerinde veya bu savaşın nedeni müsebbibi olan güçlerinde bu konuda çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan ayımızın mübarek olsun, Ramazan ayı ve mübarek olsun içerisinde yaşadığımız atmosferin evimize, yüreklerimize taşınmasını diliyor. Dualarımızın kabul olmasını niyaz ediyor. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla. Rabbime emanet olunuz efendim.